Neuroblog sunar. Güncel bilimsel gelişmeler ve sinir bilim sohbetleriyle Neuroblog haber bülteni karşınızda.
Herkese selamlar. Neuroblog haber bülteni 4. bölümüyle karşınızdayız. Ben Meriç. Bugün Eris'le birlikte sizler için derlediğimiz haberleri anlatacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Eris, sen de hoş geldin. Nasılsın?
Hoş buldum. İyiyim. Teşekkür ederim Meriç. Sen nasılsın?
İyi, ben de idare ediyoruz. Yoğun gündemden çıktıktan sonra biraz kafamızı dinlemeye çalışıyoruz ama o da çok mümkün olmuyor tabii bu aralar. Umarım bu podcast bölümüyle biraz kafamız dağılır.
Kesinlikle biraz odaklanmak zor gerçekten bu gündemde yaptığımız işlere. Bir ümit bakalım, belki bizim de dinleyenlerin de kafası dağılır diye düşünüyorum.
İnşallah öyle olur. Şimdi biz tabii kendimizi hep tanıttık, ettik ama biraz daha böyle diyorum ki detaylı mı konuşsak? Mesela sen bioinformatik üzerine yüksek lisans yaptığından bahsetmiştin. Böyle bir tık anlatmak ister misin? Ne yapıyorsun, ne çalışıyorsun ya da bioinformatik nedir?
Tabii şöyle, aslında bioinformatik dediğinde birçok insanın aklında herhangi bir şey canlanmıyor. Özellikle bu alana ilgisi yoksa veya genetik gibi bir bölümden mezun olmadıysa çok duymamış oluyor insanlar bu bölümü. Ben aslında istersen sinir bilimle ilgilendiğim ve bana bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğüm için bu bölümden yüksek yapmaya karar verdim. Muhtemelen tez çalışmam Alzheimer ve Parkinson'la alakalı bir şey olacak. Ama bunun haricinde genel olarak bioinformatik ne yapar, nasıl işler, onu biraz bahsedeyim. Bioinformatik aslında üç temel ayak üzerine kurulu bir bölüm. Bu üç temel ayak genetik, programlama ve istatistik. Bu üçünü kullanarak belirli verileri işlemek, onlardan anlamlı sonuçlar çıkarmaya çalışmak, çeşitli hipotezler kurmak gibi şeyler amaçlanıyor. Bunun hem genetik arka planını görmeye çalışmak hem de bunu programlama ve istatistik kullanarak onun araçlarıyla yapmaya çalışmak, büyük verileri işlemek gibi şeylerle uğraşacağım.
Anladım. Yani zaten ilk bölümde de demiştik sen daha yakınsın hepimizden nörobiyolojiye diye. Bu şekilde bağlanabilen güzel bir bölümdesin. Öyleyse yavaştan ne anlatacağımıza geçelim mi? Bugün hangi haberler var sende?
Bugün ben de öncelikle bir sporla ilgili, sporun beynimize ve zihin sağlığımıza etkileriyle alakalı bir haber var. Ondan sonra insanlığın kökeniyle ilgili yapılmış bir araştırma var. Genetik ve antropolojik diyebileceğim. Ve üçüncü olarak da orka saldırıları, katil balina saldırıları ile ilgili ilginç bir haberimiz var. Sende ne var bugün?
Bende de yapay zeka sistemlerinin biyolojiye uygulamalarından bir tanesini anlatacağım. Bir önceki bölümlerden de biraz aşinasınız.
Bir diğer haberim de bilim insanlarının sosyal durumları nasıl algıladığımızı gösteren beyin ağını keşfetmeleri. Ve sonuncu haberim de Elon Musk'ın bir haberi. Guardian gazetesindeki çıkan haberde diyor ki beyin implantı şirketi olan Neuralink, Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi'nden insan deneyleri üzerine izin almayı başardı. Bugün bir tık daha az sinir bilim konuşacağız gibi duruyor. Ama son derece eğlenceli geldi bana başlıklar.
Zaten bu haber bültenlerini biz güncel bilimsel gelişmeler ve sinir bilim üzerine konuşmak için düşünmüştük.
Evet.
O yüzden biraz da diğer alanlarla ilgili ufak ufak haberler sunmak keyifli oluyor. Bizim için de keyifli oluyor.
Tabii yani bazen farklı alanlardan da bir şeyler okumak istiyor insanın canı. Çünkü çok sıkıcı oluyor hep aynı şeyleri okuyunca.
Tabii ki.
Öyleyse başlayalım yavaştan haberlerimize. Sen başlamak ister misin?
Olur. İlk haberim sporla ilgiliydi, zaten biraz bahsetmiştim. Hepimizin bildiği üzere egzersiz faydalı bir şey. Yani bunun çok fazla çalışması yapıldı, çok fazla sohbeti geçmiştir her ortamda, her yerde. Fakat düzenli fiziksel aktivitenin beynimiz için de oldukça önemli olduğunu bizim altını çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki nedir bu faydalar? Biraz açalım. Öncelikle nörogenez dediğimiz, yani beyin hücresi oluşumunu tetikleyen bir şey egzersiz. Özellikle de öğrenme ve hafıza için kilit bir bölge olarak tanıdığımız hipokampüste bu etkisi çokça görülmüş. Ayrıca BDNF isimli, yine var olan nöronların beslenmesini ve yeni sinapsların, nöronların oluşumunu etkileyen bir proteinin salgılanmasına sebep oluyor. Bu BDNF proteini aslında birçok sporcuda da çalışılmış, özellikle dövüş sporlarında yüzmeyle uğraşan insanlarda ve golfçülerde, yanlış hatırlamıyorsam birkaç çalışması vardı. ve psikolojik dayanıklılık anlamında da pozitif etkisi olduğu görülüyor. Yüzme, koşu gibi aerobik egzersizler yalnızca nörogenezi tetiklemekle kalmayıp hipokampüsün ön kısmında hacmen artışa ve uzamsal hafızanın gelişimine sebep oluyor dolayısıyla. Onun dışında yaşlanma ile ufalan kortekslerdeki beyaz ve gri madde dediğimiz beyin dokularının korunmasına yardımcı oluyor egzersiz. Serotonin, dopamin, norepinefrini arttırıyor. Bu hormonlar duygu durum regülasyonu, zihinsel tetiktelik ve odaklanma konularında çok önemli. Dolayısıyla sporun depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletmesini bu yoldan daha iyi anlayabiliyoruz. Uyku kalitesini arttırıyor onun dışında. Yani uyku da bizim bilişsel süreçlerimiz için, hafıza için, beyindeki toksinlerin, atıkların daha verimli uzaklaştırılması için yine çok kritik bir süreç. O yüzden uyku kalitesini arttırması da yine çok pozitif diyebiliriz. Artan kan akışı daha çok oksijen ve besin geçişi yarattığı için aynı zamanda prefrontal korteksi de pozitif etkiliyor. Ki bu bölge günlük yaşantımız için oldukça önemli ve pek çok bilişsel işlevinde yürütülmesine söz sahibi. Yükselen endorfinler ve norepinefrin strese karşı beynimizin verdiği tepkileri düzenliyor ve mutluluk hissimizi pekiştiriyor. Vücuttaki inflamasyonu azaltıyor. Bu da Alzheimer, Parkinson gibi kronik inflamasyon gördüğümüz durumlar için de oldukça pozitif diyebiliriz. Gördüğünüz üzere saymakla bitmez. Çok çok çok fazla faydası var. Daha da fazlası bulunmaya devam ediliyor diyebiliyorum. Bunun dışında benim ekleyebileceğim şöyle bir şey var. Ben de dikkat eksikliğiyle mücadele eden biriyim. Ve spektrumun oldukça ağır bir ucunda yaşıyorum aslında semptomlarımı. Dolayısıyla böyle bir şeyle hayatını sürdürmeye çalışırken sporun ne kadar faydalı olabileceğini aslında son 9 senede fark ettim. Yani gerçekten düzenli olarak egzersiz yapıyorum, spor salonuna gidiyorum. Ve bu benim için hem psikolojik bir dayanıklılık üretti, hem strese karşı dayanıklılığımı arttırdı, hem çeşitli regülasyon problemlerimi çözmemde bana yardımcı olduğunu fark ettim. Gerçekten insanın duygu durumunu ve odağını olumlu etkileyen şeylerden biri spor.
Ya evet, zor bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum her ne kadar anlayamayacak olsam da, ama sporla bunun üstesinden gelmek gerçekten sporun önemini bize gösteriyor. Yani bu tabii saydın zaten o kadar fazla etkisi vardı ki sporun hayatımıza. Umarım ben de bu söylediklerini göz önüne alarak spor yapmaya başlayabilirim. İhtiyacım var çünkü benim de. Öyleyse ben geçiyorum benim kendi ilk haberime. Düsseldorf Heine Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı enzimlerin bağlandığı molekülleri tahmin edebilen bir yapay zeka programı geliştirmişler. Yani bu kaç bölümdür biz zaten yapay zeka programlarının biyolojiye nasıl etki ettiğinden bahsediyorduk. Bu da bir diğer örneği olacak. Şimdi öncelikle o zaman enzimlerden bahsedecek olursak, enzimler hücrelerimiz tarafından üretilen proteinler ve birçok biyolojik sürece katkıda bulunuyorlar. Bu süreçleri başlatıyorlar, hızlandırıyorlar ya da sonlandırıyorlar. Ama daha kritik olan nokta bu süreçleri hızlandırıyor olmaları. Yani enzimlerin aslında en büyük önemi bizler için girdiği reaksiyonu hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Yani daha doğrusu bir reaksiyonun hızını artırabiliyor olması. Şimdi bu nasıl bir şey diyecek olursanız da çok bilindik bir örneği var bunun aslında. Ne zaman enzim konusu açılsa bunun üzerine konuşuluyor, bu örnek veriliyor. Şimdi bizim evrenimiz 13,5 milyar yıl önce oluştu ve onun devamındaki 9 milyar yıl boyunca bir canlılık yoktu. 9 milyar yıl geçtikten sonra ilk hücre oluştu. Onun ardından 3 milyar yıl boyunca tek hücreli olarak devam etti hayat. Sonraki 1 milyar yılda da tek hücrelilikten işte çok farklı, çok fazla bir canlı çeşitliğine giden bir evrimsel süreç oluştu. Şimdi bakacak olursanız 9 milyar yıl herhangi bir yaşam belirtisi yok. Sonraki 3 milyar yılda tek hücreli ve sonra 1 milyar yıl içinde müthiş bir çeşitlilik patlamasına gidiyor. Ve genel olarak bizim, ya tabii bunun birçok sebebi var ama enzimler bu sebeplerin en başlıcalarından bir tanesi. Çünkü o ilk oluşan enzimden sonra aslında o reaksiyonlar, o girdiği tepkimeler daha da hızlı olmaya başlıyor. Ve tabii daha farklı enzimler bu sefer bu reaksiyonlar sonucu ortaya çıkıyor. Ve bu böyle katlanarak artıyor. Hem enzim miktarı, enzim çeşitliliği artıyorken aynı zamanda da reaksiyonların çeşitliliği artıyor enzimler sayesinde. Enzimlerin en önemli kısmı bizim için bu, insan evriminde, canlı evriminde. Ama günümüze dönecek olursak da daha önemli olma sebebi diğer moleküllerden biyolojik süreçlerde görev alıyor olması, dediğim gibi. Ve bunlar bozulduklarında da bir hastalığa yol açıyorlar. Bu sebeple de birçok ilaç ve tedavi yönteminin aslında enzimleri hedef alıyor. O yüzden de enzimlerin yapılarını bilmek, işte hangi moleküllere nasıl bağlanıyor, diğer proteinlerle ilişkileri nasıl, bunları bilmek çok önemli. Ama tabii vücudumuzda sayısız enzim var ve bu sayısız enzim olmasından ötürü de hepsinin işlevini bilemiyoruz. Zaten haberde de bilim insanları da ekipte söylüyor. Yani sahip olduğumuz enzimlerin %99 ne iş yaptığını, işte yapısını, hangi moleküllerle tamamen etkileşim halinde olduğunu bilemiyoruz. Mesela bir enzim birden fazla molekül etkileşim haline girebiliyor. Ama mesela o enzimin etkileşime girdiği molekül substrat diyoruz ve bu substrat mesela sadece bir enzimle etkileşime giriyor çoğunlukla. Böyle bir örgü de var orada. Ve hani biz bunları çözmek istiyorsak, hastalıkları tedavi bulmak istiyorsak bunları çözmemiz gerekiyor. Bunu laboratuvar ortamında yapmak son derece zaman alacak bir iş. Ve ekip bunu aslında bilgisayar programında yapılabilecek bir hale getiriyor. Öncelikle 18 bin enzim ve substrat çiftini kullanarak programa enzimlerle substratlar nasıl bir araya geliyor öğretiliyor. Ardından bu program kullanarak hangi enzimin hangi substrata bağlandığını %91 oranında tespit edebildiklerini gösteriyorlar. Yani elimizde bir enzim var, bir grupta substrat var. Bu enzimle substratı bilgisayar programı üzerinden bir araya getirdiğimizde bilgisayar programı hangi substratın enzime bağlandığını yüksek bir oranda bize söylüyor. Tabii bunun bir diğer avantajı da bu 18 bin enzim substrat çiftini kullanarak öğrendiği için mesela elinizde 100 tane farklı enzim var ve 100 tane farklı substrat var. Bunları bir araya getirdiğinizde program hangisinin hangisine çok iyi bağlandığını dediğim gibi yine yüksek bir oran tespit edebiliyor. Bu sistem de en çok ilaç geliştirme çalışmalarının yararına olacaktır. Çünkü daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi mesela bir ilaç geliştireceksiniz belli bir proteine ve elinizde bazı aday moleküller oluyor. Ama bu molekülleri işte 100, 500 belki de 1000 tane molekülün içinden seçmeniz gerekiyor. Bunu elle yapmak, laboratuvar ortamında yapmak çok zor. Bu tarz bir yapay zeka programıyla bunu yapmak çok daha hızlandıracaktır. Ve gerçekten %91 oranındaki bu başarı bilim insanlarının işini çok rahatlaştıracak. Şimdi bu tarz yapay zeka bazı sistemlerin biyolojiye girmesi tabii bayağı bir önceden başladı ama AlphaFold isimli bir programın geliştirilmesiyle daha da hızlandı. Mesela AlphaFold'da da öncesinde bilim insanları AlphaFold'da işte bazı proteinlerin amino sekanslarını, amino dizilerini ve proteinlerin yapılarını tanıttı, öğretti. Ve şu anda biz yapısı hiç bilinmeyen bir proteinin yapısını AlphaFold üzerinden sadece amino dizisini kullanarak çıkarabiliyoruz. Ve başarı oranı proteine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek. Bu tarz gelişmeler özellikle yapısal biyoloji alanında çok hızlı sonuçlar elde edebilmemizi sağlıyor. Mesela ben kendimden örnek verecek olursam bizim şu an laboratuvardaki bir projemizde hocam AlphaFold kullanarak iki proteinin birlikte hareket edebilip edemeyeceğine bakacak işte ya da nasıl etkileşimde olduğunu gösterecek ve biz onun üzerine bir proje kuracağız. Onun üzerine bir hipotez kuracağız. Bunu normal şartlarda herhangi bir program kullanmadan tahmin edebilmek çok zor ve hani belki de öyle bir etkileşim yok ama siz bunu laboratuvarda bir ton para, bir ton zaman harcayarak boşa kürek çekmiş olabiliyorsunuz. O yüzden benim açımdan ve bence bilim açısından da yapay zeka programlarının geliştirilmesi son derece heyecan verici diye bitiriyorum bu haberi.
Ağzına sağlık Meriç. Bence de çok önemli ve heyecan verici gelişmeler bunlar. Bizim biyoinformatik alanında da aslında bu tarz şeyler çok önem taşıyor. Çünkü bizim için halihazırdaki veri tabanları ve bu tarz yapay zeka destekli tahmin ya da öngörü diyebileceğim o proteinlere dair veri tabanları çok önem taşıyor ve bizim de farklı hipotezler kurmamıza yardımcı olabiliyor.
Yani biz evet çok şey borçluyuz bu açıdan. Sizin sayenizde oluyor bunlar
Teşekkürler. Henüz olamadık ama umarım bir gün. O zaman ben ikinci haberimle devam edeyim. Aslında çok ilginç bir çalışma var şu an önümde. Bizim insanların yani Homo sapien diye bildiğimiz türün Afrika'dan köken bulduğu zaten düşünülen ve üzerine konuşulan bir konuydu. Fakat bu insan evriminin farklı dallarının nasıl ayrıştığı, insanların kıta boyu nasıl göç ettiği çok belirgin cevaplara sahip sorular değildi. Bunu gören iki araştırmacı McGill Üniversitesi'nden yaptığı yeni çalışmada var olan modelleri ve Afrika'nın değişik bölgelerinden alınan genetik verileri kullanmışlar. Araştırmacılar modern Nama halkından 44 yeni genetik veriyi de eklemişler kendi örneklemlerine. Nama halkı Güney Afrika'da diğer modern gruplarla karşılaştırdığımızda etkileyici düzeyde genetik farklılaşma gördüğümüz bir yerli grup. Bu insanlardan tükürük örneği almışlar ve kurdukları modele göre aslında çok ilginç bir şey bulmuşlar. O da şu: günümüz toplumlarında izine rastlayabildiğimiz genetik olarak en erken gözlenen toplumsal ayrışma 120 bin ila 135 bin yıl önce gerçekleşmiş. İki veya daha fazla homo türünün, ki bunlar birbirinden genetik olarak çok hafifçe farklılaşmış toplumlarmış, birbirleriyle binlerce yıl süren etkileşimden sonra bu toplumsal ayrışma meydana gelmiş. Ayrışmadan sonra insanlar hala kök toplumlar arası göçler yapmış ve daha gevşek yapılandırılmış bir kök yaratmışlar. Şimdi bu modele dayanarak aslında günümüz insanlarında gördüğümüz %1 ila 4 arası genetik farklılaşmayı o kök toplumlardaki varyasyonla açıklayabiliyoruz gibi duruyor. Ve bu model sosyallerin yorumlanmasına da farklılık getirebilir gibi görünüyor. Çünkü bu dallar arası göçe dayanarak bu çoklu soyların, ailelerin morfolojik olarak birbirine benzediğini düşünebiliyoruz. Yani birbirine benzeyen insanlar arasında o göçlerin ya da etkileşimlerin olmuş olmasının daha ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyoruz. Yani morfolojik olarak farklı olan hominid fosilleri, örneğin Homo naledi dediğimiz fosiller, onlara ait olan fosiller, Homo sapien'in evrimine o kadar da katkıda bulunmamış olabilir gibi bir fikir ortaya atmışlar. Bence antropoloji açısından, kültür açısından, genetik açısından çok heyecan verici çalışmalar bunlar. Ama tabii ki geçmişe yönelik çalışırken elimizde olan kaynaklar çok sınırlı ve bazen noktaların arasını biz doldurmak zorunda kalıyoruz. Bu da gerçekten zor.
Peki şöyle bir herhangi bir bilgi var mı bilmiyorum haberde. Mesela genetik olarak farklılaşmanın ötesinde mesela beyin gelişimi üzerinden bir farklılaşma üzerine herhangi bir şey bahsetmişler mi acaba?
Yok, maalesef araştırmada buna dair bir şey göremedim. Fakat bu da çok ilginç olabilecek ve araştırılması gereken bir konu bence.
Ya evet, çünkü bir noktada diğer homolardan farklı bir beyin yapımız mevcut ve yani hani o ayrışma bize bu tarz bir katkıda bulundu mu acaba diye merak etmedim değil. Şimdi ayrışma dedik ama kökenlerimizin benzerliğinden bahsettik. Şimdi anlatmak istediğim haberimde de yine farklılıklarımızın aslında temelinde ne kadar aynı yere bağlandığına işaret etmek istiyorum. Şimdi Finlandiya Turku Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı insanların sosyal durumlara nasıl algıladığını gösteren beyin ağını keşfetmişler. Tabii şimdi biliyoruz, hepimiz de bunun farkındayız. Sosyalleşmek, sosyal olmak bizler için en temel ihtiyaçlardan birisi. Yani çoğu zaman depresyona sonuçlanabiliyor sosyalleşememek. Çünkü o bağa her zaman ihtiyacımız var. Ama kimi zaman da zor olabiliyor. Çünkü birbirimizden görünüş olarak, görüş olarak çok farklıyız. Ama bu çalışmada öncelikle çok farklı olan bizlerin sosyal durumlara aynı beyin bölgeleriyle ve az çok aynı sınırlar dahilinde tepki verdiğimizi göstermişler. Şimdi iki araştırma grubu var. Bir araştırma grubu 97 farklı katılımcıyla yapılıyor. Bu katılımcılara farklı sosyal durumlardan oluşan bazı sahneler gösteriyorlar ve beyinlerini gözlemliyorlar. Bir diğer gruba da aynı sahneler izletiliyor ve bazı sorular soruluyor. Şimdi ikinci gruptan çıkan cevaplara göre bazı ana sosyal hatlar belirlenmiş. Bazı durumların bütün insanlarda aynı tepkiye yol açtığını belirlemişler kabaca. Mesela bunlardan bazıları şöyle: antisosyal davranışlar, cinsellik ve arzu, yemek yemek, espri anlayışı, iletişim, vücut dili. Bu gibi ana hatlarda sosyal durumlara hemen hemen herkes aynı tepkiyi, aynı cevabı vermiş. Daha sonra da bu hatlar göz önüne alınarak beyni gözlemlenen katılımcıların beyinlerin nerelerinin aktif olduğu incelenmiş. Verilere göre bu tarz sosyal boyutlar beynimizde occipital lob ve temporal lobda işleniyor. Orada bu tepkiler oluşturuluyor. Ve hani şöyle sonuçlandırıyorlar: çok farklı sosyal durumlar aslında herkes tarafından hemen hemen aynı olarak algılanıyor. Hem fizyolojik olarak hem de sosyolojik olarak. Ve aynı beyin bölgesinde işleniyor. Ve ekip bir tık öteye giderek diyor ki bu sosyal bilgileri aslında biz doğrudan beyin aktivitesine bakarak da ulaşabiliriz. Yani işte ne sahne izletildiğini mesela bilmiyorsunuz katılımcıya. Siz bilgisayardan sadece beynindeki aktif olan bölgeye bakarak diyorsunuz ki tamam, işte bizim daha önce belirlediğimiz sosyal hatlarla alakalı bir sahne izletildi. Belki bunun bir tık üstü de şu olabilir: hangi durumların tam olarak beynin neresinde? Yani mesela occipital lobun neresinde olduğu. Yani bu şu anki araştırma tekniklerinde mümkün mü emin değilim, çok zannetmiyorum ama çözünürlük arttıkça belki de beynin o bölgesinin daha da spesifik bir noktasına bile işaret ediyor olabilir. Ama tabii benim daha çok çeken kısım, çok farklı olmamıza rağmen temelinde aynı şekilde algılıyor olmamız dünyayı, işte beynimizin aynı çalışıyor olması etkiledi. Ya belki şu geçtiğimiz bir aylık dönemle aslında sürekli birbirimizin farklılıklarına sayıp sövdük, işte herkes farklı görüşler savundu, çok fazla ayrıştık. Belki böyle bir çalışmaya, böyle bir şey okumaya ihtiyacım varmış. Belki o yüzden beni daha çok etkiledi. Hani bence böyle çalışmalara daha da çok ihtiyacımız var aslında. Çünkü bu tarz çalışmalar farklılıklar üzerinden gidiyor. İşte cinsiyet farklılıkları, bilmem işte ırk farklılıkları, işte insanlar arasındaki farklılıklar üzerinden gidiyor ve çok yanlış şekilde lanse ediliyor maalesef ki. Bu tarz hani daha çok bizim aslında ne kadar farklı gözüksek de aynı olduğumuzu gösteren çalışmalara da bence ihtiyacımız var diye romantikleştirerek bu çalışmayı bitirebilirim.
Ağzına sağlık. Benim aslında aklıma anlattığın şey Joseph Campbell'ın bu Tanrı'nın Maskeleri serisinde anlattığı bazı şeyleri çağrıştırdı. Orada şeyden bahseder aslında. Doğuştan gelen uyarıcı mekanizmalar vardır. Özellikle hayvanlarda incelenmiş bir şeydir bu. Örneğin civcivler sanırım yumurta kabuğu daha üzerindeyken, daha yeni çıkmışken yumurtadan, daha önce hayatlarında hiç görmemiş olmalarına rağmen Albatros'un gölgesini gördüklerinde kaçacak delik ararlar diye bahseder. İnsanlarda da bu çeşit doğuştan gelen uyarıcı mekanizmalar olabileceğini ve bizim dünyanın atıyorum çok farklı yerlerinde, bir Avustralya'da, bir Finlandiya'da, mitolojik ögelerde ya da halk anlatılarında benzer öğeleri görmemiz ya da benzer şeyleri doğru bulmamız, erdemden saymamız ya da benzer şeyleri kötü görmemiz, kötülememiz bundan kaynaklı olabilir gibi bir ana fikir kalmış aklımda oradan. Yakın zamanda okumamıştım, bayağı da oldu aslında. Yanlışım varsa dinleyenler düzeltebilir. Ama onu anımsattı bana. Gerçekten ortaklıklarımız var ve bunları içimizde bir yerde taşıyoruz gibi gözüküyor.
Ya evet, yani haklısın. Acaba bu mitolojik anlatıları, işte bu tarz aileler arası korku aktarımlarını vesaire ayrı bir bölümde gerçekten konuşmamız lazım diye düşünüyorum çünkü. Ve eminim çok güzel bilimsel çalışmalar da vardır bunlar üzerine. Ama ya evet, sonuçta ya tabii biz her ne kadar sosyal varlıklar da olsak, işte sanat yapıyor da olsak, işte diğer hayvanlardan farklı olan şeyler yapıyor da olsak, temelinde yine hayvanız. Ve aynıyız yani. Hücrelerimize kadar aslında aynıyız. İki tane insan hücresi yan yana koysan hangisi hangisinin olduğunu anlayamıyoruz. Beyin de aynı şekilde. Böyle bir kökene bağlanıyor olmamız aslında şaşırtıcı değil, ama bence biz o kısmı hep unutuyoruz. O yüzden böyle çalışmalar gördüğümüzde ya romantize ediyoruz benim gibi, ya da etkileniyoruz ya nasıl olabilir diye, ama temelinde çok doğal bir süreç. Öyleyse son iki haberimize geçebiliriz. Bunlar bir tık daha eğlenceli ve tartışmaya açık haberler olacak. Biraz böyle bir tık bölümümüzün son kısmı gibi olacak. O zaman sen kendi haberinle açmak ister misin bu bölümü?
Tabii ki, teşekkür ederim. İlginç bir olaydan bahsedeceğim bugün size. Üçlü bir orka grubu yakın zamanda bir botağı tekneye saldırmış ve batırmışlar. Bu olayda son 3 yılda İspanya ve Portekiz kıyılarında yaşanan 3. tekne batma olayı olmuş orkalar tarafından yapılan. Aslında çok nadir rastlanan bir durum ve dünyanın sadece o bölgesinde görülmüş bir davranış bu. Bununla ilgili iki baskın hipotez var. Bunlardan ilki özellikle genç orkaların yeni bir heyecan bulmuş olmasıyla ilgili. Bir çeşit oyun veya heves gibi düşünebiliriz bunu. İkincisi de botla ilgili olumsuz bir deneyim veya deneyimlerden sonra geliştirilmiş bir tepki olabileceği. Aslında ilk olay Mayıs 2020'de meydana gelmiş. O zamandan bu yana da Atlantik Orka Çalışma Grubu 505 olay kaydetmiş orkaların botlara saldırdığı. Bu saldırıların çoğu katamaran veya yelkenlileri olmuş ama balıkçı tekneleri ve motorlu tekneler de bu nasibini almış. Genellikle dümen tarafından saldırmayı tercih ediyorlarmış ve zaman zaman dişleriyle gövdeden parçalar da koparıyorlarmış. Çoğu kez dümeni kırarak teknenin yönlenmesini imkansız hale getirmiş bu saldırılar. 2020'de araştırmacılar 9 farklı orkanın saldırdığını belirlemişler. O zamandan bu yana aralarına katılan yeni bir üye var mı bilmiyoruz. Fakat genellikle iki farklı grup olarak hareket ediyorlarmış. Bunlardan ilki 3 genç orka ve bazen onlara eşlik eden bir dördüncü. İkinci grupta da White Gladys isimli dişi bir balina var. Onun iki yavrusu ve iki kız kardeşi var. Bu White Gladys isimli dişinin ilk saldırı olaylarına dahil olan tek yetişkin balina olmasından ötürü araştırmacılar onun balıkçılar veya botlarla ilgili kötü bir deneyim olabileceğini düşünmüşler. Bunu tetiklemiş olabileceğini düşünmüşler. Bölgedeki diğer yetişkin orkalarda da tekne kazaları veya ağa dolaşmayla tutarlı görünen yaralanmalar varmış. Dolayısıyla insan aktivitelerinin bu saldırıları tetiklemiş olabileceği kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Fakat tabii ki bu balinalar daha önce insanlar tarafından sık sık avlanmış, tabiri caizse taciz edilmişler. Özellikle Washington ve Oregon kıyılarında 60'lar 70'ler boyunca parklarda sergilenmek için yavruları falan da kaçırılmış bu hayvanların. Fakat o bölgede böyle bir saldırı refleksi hiç görmemişiz. Biz sadece şu an son 3 senedir olan bir şey ve Portekiz ve İspanya kıyılarında gördüğümüz bir şey. Bu yeni bir heyecan bulmuş olmaları, yeni bir oyun gibi davranıyor olmaları hipotezi de aslında şuna dayanıyor. 1987 civarında bir grup orkanın kafalarına ölü somon yerleştirdiği gözlenmiş. Bayağı şapka gibi takmışlar yani. Bu davranış birkaç ay sürdükten sonra kaybolmuş. Buna benzer şekilde bu teknelerle uğraşma davranışı da bir çeşit heves, oyun veya gelip geçici bir örüntü olabilir diye de düşünüyor insanlar bir yandan. Fakat tabii ki bunun arka planı anlamak için kurduğumuz hipotezlerin yanı sıra bu çok korkutucu bir olay. Özellikle o bölgede yaşayan insanlar için veya balıkçılar için. Saldırılar genellikle 30 dakikadan az sürse de bazen 2 saate yaklaşabiliyormuş. Son olayda hatta sanıyorum 90 dakika kadar bir saldırı süresi var. Bu İber Yarımadası'ndaki orka popülasyonunda tehlike altında olan bir tür aslında isterseniz. Ve yaklaşık bilinen 40 üyesi var o bölgede. Temel besinleri olan Atlantik mavi yüzgeçli ton balığını takip eden bir göç yolları olmuş son dönemde. 2014'te sanırım yapılmış onun çalışması da. Ve o temel besinlerini takip etmeleri aslında onları insanlarla daha yakın temasa sokmuş. İşte balıkçıların ya da askeri aktivitelerin yapıldığı alanlara girmelerine sebep olmuş. Uzmanlar şu anlık o bölgede yavaşlamayı ve orkalardan uzak durmayı tavsiye etse de bu hayvanlardan kaçınmanın herhangi bir kesin yöntemi veya garantisi yok. Dolayısıyla hala bunun nereye bağlanacağı ya da neden olduğuna dair de kesin bir fikrimiz yok. Bu şekilde bir haberimiz var.
Bayağı ilginç. Yani ben daha çok kafalarına ölü somon koymalarını daha etkileyici buldum insanlara saldırmalarından ama...
Değişik bir moda anlayışı.
Aynen öyle yani. Acaba nasıl birbirini görüp aa ne güzel takmış ben de takayım şeklinde mi oluyordu? Bunu merak ettim. Ben haberi ilk okuduğumda başlığı hani içeriğini okumamıştım. Daha çok şey diye düşündüm. Küresel ısınma işte iklim değişiklikleri nedeniyle psikolojilerin bozulduğunu düşündüm. Ama travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle de olmuş olabilir diyorlar yani.
Aynen yani ya böyle bir moda gibi bir şey bu da yani teknelere vuralım hadi şeklinde bir davranış geliştirdiler ya da bir travma söz konusu olabilir. Hı hı. Bakalım o bölgedeki insanların neler bekliyor.
Evet yani tabii bir saldırıya uğradıktan sonra bir öç alma ya da işte bölgesinin koruma olması bir noktada evet insanları bir tık geri itecektir ama oyun yapıyor olmalarına bir çözümün nasıl olabileceğini ben de çok göremiyorum. Ama bayağı eğlenceli yani umarım sonraki araştırmalar sonraki çalışmalardan da haberdar oluruz. Keşke, merak ettim nereye bağlanacak.
Keşke orkaların da sosyal algılarını ve beyin dalgalarını görebileceğimiz bir çalışma yapılsa senin önceki çalışmalar gibi.
Değil mi? Keşke. Ya aslında şey vardı, yunuslar için mi vardı o? Hani bayağı sosyal canlılar olduklarını söylüyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam yunuslardı onlar.
Evet, sanırım vardı öyle bir şey.
Evet yani orkalarda da aynısı olabilir ve mesela şey çok etkileyici olurdu yani içlerinden birisine saldırılmış ve o sonra diğerleri bunu görüp ve bunu nesilden nesile aktararak böyle öç almaya çalışıyorlar. Çok güzel bir hikaye de olurdu aslında ama bunu herhalde anlamamız çok zor olacak. Benim eğlenceli bir haberim yani bu aslında çok eğlenceli değil ama bir tedirgin edici de bulabilirsiniz ama bayağı gündemi meşgul edebilecek bir haber. The Guardian'ın haberi diyor ki Elon Musk'ın beyin implant şirketi Neuralink Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi'nden izin aldı artık insan deneyleri yapabilecek. Şimdi bu Neuralink 2016'da kurulduğunda şirketin amacı üretilecek beyin makine arayüzü sayesinde birçok nörolojik rahatsızlığa çare bulmak. Bu işte felçten Alzheimer'a Parkinson'a kadar her türlü beyinle alakalı rahatsızlığa çare bulmak için geliştirilecek bir sistemdi. Şimdi bu elektrotlar zaten geliştirildi. Ama nasıl çalışacak? Çalışma yöntemi şu. Kişinin beyni nakledilecek bu elektrotlar. Nöronlar arasındaki iletişim bu elektrotlar sayesinde tespit edilecek. Elektrotlardaki çip bu iletişimi işleyecek ve kulağın arkasında yer alacak olan bir bilgisayara aktaracak çıktıları. Bu bilgiler daha sonra teşhis ve yerinde tedavi için kullanılabilecek. ve gayet etkili bir yöntem olacaktır. Tabii çoğu medikal uygulamada olduğu gibi öncelikle hayvanlar üzerinde denendi bu ve Neuralink'in dediğine göre maymunlar üzerinde gayet de başarılı sonuçlar elde edildi. Bir süredir de zaten 2023'te insanlar üzerinde bu cihazı denemek istediklerini söylüyorlardı. Bir şekilde de FDA'dan, Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi'nden izin aldılar. Şimdi daha öncesinde FDA Neuralink'e bazı kaygılarından bahsetmişti. Bunlardan birisi de cihazın pilli olması ve pilin bitince değiştirilmesi gerektiği ve FDA diyordu ki bunu beyinden çıkarıyorken beyin dokusuna zarar verebilirsiniz ve kalıcı hasar kalabilir katılımcılar üzerinde ya da hasta üzerinde. Elon Musk her seferinde bunun problem olmayacağını söylüyordu. Bir şekilde de FDA'yı ikna etmiş. Şimdi umarım ikna etme şekli haberde bahsedildiği gibi değildir. Bizim de çok aşina olduğumuz ikna etme yöntemlerinden birisi. Diyor ki Elon Musk bu cihaz için. Ben kendi çocuklarıma bile takarım, o kadar güveniyorum diyor. Şimdi biz alışığız işte bu çayda kanser yok, bakın içiyorum, işte bu suda arsenik yok, bakın içiyorum gibi ikna etme yöntemlerini. Umuyorum ki Elon Musk sadece bu yöntemle ikna etmemiştir FDA'yı. Çünkü FDA gerçekten kolay kolay ikna olabilen bir kurum değil. Ve hani genelde şöyle bir algı var ya, paran varsa basarsın, ikna edersin, ama çok da öyle çalıştığını düşünmüyorum FDA'de. Çünkü birçok süreçten geçiyor bu medikal uygulamalar ve gerçekten hayvanlar üzerinde son derece başarılı olmanız gerekiyor ve herhangi bir toksiklik, hani ölümcül bir yan etki oranı çok yüksek olmaması gerekiyor ki buna izin versin ve büyük ihtimalle bunu bir şekilde sağlamış Neuralink. Ama ben hala bir tık mesafeli yaklaşıyorum çünkü şirket daha önce de soruşturma almıştı. Bu soruşturmanın sebebi de yaklaşık 1500 hayvanı deneylerde kullanmak için ve deneyler sonunda öldürmeleri. Yani tabii bu hayvan deneylerinin bir şeyidir. Hani yan etkisidir, ne yazık ki böyle bir şey var. Ama 1500 biraz büyük bir sayı ve gerçekten ne sonuçlar elde edildiği üzerine tartışmalar vardı. Ve hayvan hakları savunucuları da bunun bayağı üzerine gitmişti. Soruşturmanın hala devam edip etmediğini bilmiyorum. Ama yine tabii ki yani çok değerli bir çalışma. Ha derseniz ki sen katılımcı olur muydun? Çok sıcak bakmazdım Neuralink'in eski yediği soruşturma sonrası durumuna göre. Ama tabii kesinlikle devam etmesi ve birilerinin katılımcı olmasını ben destekliyorum kendi açımdan. Çünkü gerçekten uygulanması halinde son derece başarılı bir teknik olacak. Bu arada daha önceki bölümlerde de böyle bazen makaleler üzerine eleştirilerim oluyordu. Hani şey gibi düşünmeyin, ne olursunuz işte bu da çıktı burada sürekli bilim insanları gömüyor gibi, çalışmalara gömüyor gibi olmasın. Benim genel olarak kişiliğimden kaynaklı bir şey. Her zaman eleştirel bakıyorum. Bu da, bu çalışma da aynı şekilde eleştirel baktığım çalışmalardan biri. Ama kesinlikle yapılmaması gerektiğini düşünmüyorum. Eriş, sen ne düşünüyorsun peki bu çalışma ya da Neuralink ya da Elon Musk hakkında?
Ya öncelikle ben eleştirel bakmanı takdir ediyorum ve bence bilimle uğraşan herkesin de bir makaleyi eline aldığı zaman o gözle bakıyor olması gerekiyor. Metodolojisine ya da ortaya koyduğu şeylere daha özenli ve dikkatli bakıyor olması lazım. Onun dışında yani şimdi böyle bir şeyi vücuttaki diğer herhangi bir organla yapılacağını söylesen, örneğin mideyle yapılacağını söylesen, o kadar da riskli olduğunu düşünmezdim. Ama beyin o kadar çok değişkene sahip bir organ ki, yani hala bütün değişkenlerinden haberdar değiliz. Sürekli her gün yeni bir şey öğreniyoruz ve önceki bildiklerimiz bazen yanlışlanabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir şeye dokunduğumuzda bunun etkisinin ne olabileceği hakkında az bir fikrimiz var. Mayın tarlası gibi, yani gerçekten çok riskli bir organ. Dolayısıyla ben de mesafeli yaklaşıyorum. Yani beyin bir de insan hayatı için çok kritik bir organ olduğundan ötürü, evet, yerine de koyabileceğimiz bir şey değil.
Evet.
O yüzden ben de biraz riskli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Yani çünkü FDA de haklı gayet o kaygısında. Gerçekten bunu pilli yapıyorsanız ve değiştirmek istiyorsanız bir kere daha ameliyat etmeniz gerekecek. Bu arada ameliyat yöntemi de yeni bir yöntem olacak benim okuduğum kadarıyla. Yani robotik bir ameliyat yönteminden bahsediyorlar. Tamamen mekanik olarak yapılacak. Hani o da ayrı bir yöntem. Dediğin gibi beynin içinde zaten bilinmeyen birçok şey var. Bir de yöntem içinde birçok bilinmeyen şey var. Hepsi bir araya geldiğinde aslında çok şüphe uyandırıcı değil ama hani benim için en azından bir tık korkutucu ve rahatsız edici hale geliyor.
Biraz ya vezir olacağız ya rezil olacağız durum gibi olmuş ama.
Ya evet, ama buradaki rezillik katılımcıların hayatlarının kararması olabileceği için sıkıntı. Yoksa hani Neuralink batar, bu sıkıntı değil. Elon Musk batar, bu sıkıntı değil, ama orada zarar verecek insanları toparlamaları kolay olmayacak. Öyleyse yavaştan bitiriyoruz bölümü. Eris, ağzına sağlık, emeğine sağlık. Var mı eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey?
Teşekkür ederim Eris. Senin de ağzına sağlık. Bugün yine çok güzel haberler sunduk bence.
Bence de. Yani umuyorum ki dinleyicilerimiz de beğenir, eğlenir. Onların feedbacklerine, geri dönüşlerine ihtiyacımız var. Hatta ilk defa bu bölümü dinleyecek olanlar diğer 3 bölümümüzü de dinleyebilirler. Biz de yavaş yavaş bence geliştiriyoruz kendimizi konuşma konusunda artık. O zaman evet, yavaştan kapatıyoruz. Benim de üzerine ekleyecek bir şeyim yok. Bizi YouTube'dan, Instagram'dan, Twitter'dan takip edebilirsiniz. Neuroblog yazarak arama çubuklarına. Umuyorum ki eğlenceli bir bölüm olmuştur hepiniz için. Kendinize iyi bakın, bilimle kalın.